Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.
95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programının 2021 yılı son programı olacak. Bu programda Ümit Altaş arkadaşımızla Aynur Hanım yoğun mesaisi nedeniyle bugün katılamadı. Ümit Altaş arkadaşımızla ayın hukuk olaylarını, belki de yılın bazı çok önemli hukuk olaylarını konuşmaya çalışacağız. Esasen bir yıldır yaşadığımız her şey hukuk olayı, her şey hukukla ilgili umut ve umutsuzlukları birlikte taşıyor her olay. Bu bakımdan birbirinin önüne geçecek önemde ve önemsizlikte değil yaşadıklarımız. Ama bunlardan bir seçki Ümit Altaş arkadaşımız sunmaya çalışacak. Ümitciğim, hoş geldin.
Hoş bulduk. Bütün Açık Radyo dinleyicilerine merhaba.
Bugün yine program ve gündem yoğun mu?
Yani çok çok gerçekten, şimdi böyle yıllık bir değerlendirme yapacağımız için ilk önce 2-3 tane konuyu belirtmem gerekiyor. Bir tanesi elemek gerçekten zor. İkincisi de dönüp baktığımızda aman Allah'ım biz nasıl bir yıl geçirmişiz. Özellikle hukuk disiplini, bu hukuk gündemi açısından dedirtiyor. Çünkü o kadar çok başlık var ki konuştuğumuz. Onun için de ben çok fazla şimdi uzatmadan hemen gireyim. Siz zaten arada müdahale edeceksinizdir muhakkak. Ve hepsi gerçekten önemli. Hatırlayın, Ocak'ta ilk programımızda neyle giriş yapmıştık? Tabii ki senenin bence ilk üçüne oynayacak olan hukuk gündemlerinden bir tanesiydi. İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyesi olması, üyeliğine seçilmesini aslında biz değerlendirmek bir kenarı, yani bir içeriği değerlendirmedik. İlk önce bir usulü konuştuk yaklaşık 2-3 program boyunca. Çünkü neden? Yargıtay seçimleri yaklaşmıştı. İrfan Fidan sırf atamasından dolayı Yargıtay seçimleri ertelendi. İrfan Fidan Yargıtay üyeliğine atandı. Daha 4 gün Yargıtay üyesiyken, herhangi hiçbir dosya açmamışken hemen Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay kontenjanından aday oldu. Karşısındaki rakipleri, yani aday olan diğerleri, diğer hakimler ise en az 11 yıllık kıdemli olan hakimler vardı. İrfan Fidan'ın ise 4 günlüktü. Seçilmez diye düşünüyordum ama en yüksek oyu aldı ve Anayasa Mahkeme üyeliği güzel çevrildi. Zühtü Aslan Anayasa Mahkeme Başkanı'nın görev süresi sona erecekti. Acaba bu hızlı yükseliş Anayasa Mahkemesi'nin başkanlığına kadar gider mi sorusuyla Ocak-Şubat aylarında bol bol konuşmuştuk. Diğeri ise yine böyle hani hukuk gündeminde atamalarla konuştuğumuz bir meseleydi. O da Soma davasındaki son dakika atamaları ve arkasından gelen Yargıtay'ın bozma kararıydı. Hatırlarsınız dava 2018'de bitmişti. 14 sanık taksil ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararı bozmuş. Ondan sonra kasla öldürme, 301 kez olası kasla öldürme suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirtmişti. İki Yargıtay savcısı bu kararın düzeltilmesi için başvurdu ve dedi ki taksirle ölüme sebebiyet vermekten ceza verilmesi gerekir. Buraya kadar açıkçası çok olağanüstü bir durum yoktu. Fakat bu arada Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nde 5 kişilik heyetinin 3'ü değişti. Yeni gelenler eski Adalet Bakanı Müsteşarı, eski HSK Genel Sekreteri ve Ceza Tekvilleri Genel Müdürü'ydü. Bunlar heyete katıldı ve bunların heyete katılmasıyla beraber yeni heyet 2'ye karşı 3 oyla önceki kararını bozdu. Ocak ayına böyle hızlı giriş yapmıştık. Yine 2-3-4 aya yansıyacak bir tartışmamız vardı, hatırlarsınız. O da sosyal medya yasası olarak bilinen yasaydı. 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girmişti. Türkiye'de sosyal medya yasası olarak bilinen bu yasayla sosyal medya sağlayıcıları Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Bunun ifade özgürlüğüne olumsuz bir etki yapacağını iddia edenler vardı. Onun dışında farklı görüşler de vardı. Biz bunu 2-3 ay boyunca tartıştık. Atar mı atmaz mı bu sosyal medya sağlayıcıları temsilcilikti. Fakat para cezalarından sonra, kademeli uygulanan para cezalarından sonra bilebildiğim kadarıyla neredeyse hepsi Türkiye temsilcisi atadı. Bu gündemler arasında, bu kadar önemli gündemler arasında aslında Google'daki aramalarda Ocak ve Şubat ayında Mart'a kadar sarkan bir dönemde en fazla aranan başlık WhatsApp meselesiydi. Hatırlayacaksınız, WhatsApp kullanıcılarına yeni bir sözleşme sundu ve verilerin Facebook'la paylaşılması kabul edilmesi gerektiğini, aksi takdirde WhatsApp'ı kullanamama durumunun oluşacağını söyledi. Bu 3 ay boyunca çok sık olarak tartışıldı. Buna ilişkin o kadar ülke gündemine yerleşti ki Rekabet Kurulu ve Kişisel Veriler Koruma Kurulu da ayrı ayrı WhatsApp'ın dayattığı bu sözleşmeyi hukuka aykırı olduğuna dair kararlar verdi. Tabii yine Ocak ayında, yani Ocak ayın nasıl bir gündemde girdiysek bu gündemden daha sonra diğer aylara da yansıyacak olan Boğaziçi Üniversitesi'nin startı verildi. Yani Melih Bulu rektör olarak atandı. Ondan sonrasında da protestolar başladı. Tabii protestolarla beraber, öğrencilerin protestolarıyla beraber de Ocak ayında gözaltılar hemen başlamaya başladı. Yine bütün seneye yayılacak Kobani iddianamesi Ocak ayında kabul edildi. Burada 108 sanık hakkında 38 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Yıl sonuna kadar da 2020 yılında bolca Kobani davasını tekrar konuştuk. Adnan Oktar 1075 yıl hapis cezası verildi Ocak ayındaki. Yine hukuk gündemindeki başlıklardan bir tanesi buydu. Bir de Ocak ayının başlangıcı Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül arasındaki atışmayla başladı. Biz bunu bütün sene içerisinde tekrar dinledik. Bu bir böyle bir ara pas gibi bir şeydi. Nasıl diyeyim? Hatırlayacaksınız. Unutmuş olanlar için hatırlatalım. 2021 Ocak ayındayız ve Süleyman Soylu Twitter üzerinden kendisine hakaret edildiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alınıyor, fakat daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyordu. Ve bunun bırakılmasından sonra Süleyman Soylu yargıya ilişkin eleştirilerde bulundu. Abdülhamit Gül de hemen arkasından klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz dedi. Bu ikili arasındaki bu gelgitleri 2021 yılında bolca gördük. Şubat ayına geldiğimizde, Şubat ayında bence 2021'in en efsanelerinden, yine ilk beşe sokabiliriz, efsane bir tekerleme geldi resmi gazetede. Aslında Türk tipi bu hükümet sisteminin de bir ufak şeyiydi, semptomuydu, görüntüsüydü. Hatırlayacaksınız, biz de denedik programda Bahri Bey, Aynur Hanım söylemeyi. Fakat hatırladığım kadarıyla çok becerememiştik. Tekrar onu bir hatırlatayım dinleyicilerimize. 6 Şubat'ta, yani 6 Şubat 2021'de en zor söylenmesi zor kararlar. Kamelerden birisi geldi. Aynen başlığı şuydu: Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Bahri abi, yeniden denemek ister misin? Hızlı geçeyim mi bunu?
Bunu denemek istemiyorum.
Tamam.
Fakat bu konu Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı herhalde, değil mi?
Yani bu kararname oraya gitmedi. Bu kararname ile ilgili herhangi bir şekilde Anayasa Mahkemesi'ne taşınan bir dava olduğunu hatırlamıyorum bari. Diğer bir konuyu hatırlayacaksınız. Nedense böyle yani gündeme sokulmaya çalışıldı ama ondan sonra söndü. Bunun devamı getirilmedi. O da yeni anayasa tartışmalarıydı. Şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve milletimize yakışan yeni bir sivil bir anayasa ile karşılayalım dedi. Mart'ı zannedersem buldu ama Nisan'da neredeyse hiç anayasa meselesini tartışmıyorduk. Yani gündemde bir anayasa tartışması olmadı. Yine Şubat ayında Boğaziçi gösterileri de devam etti. Bununla beraber tutuklamalar da tabii ki. En çok tartışılanlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı'na açık mektup başlıklı bir paylaşım vardı, hatırlayacak dinleyicilerimiz. Bu paylaşım gerekçesiyle Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden birisi gözaltına alındı ve halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı. Yine 2021'deki hukuk olaylarında yine ilk sıralara oynayacak bir gerekçeyle tutuklandı. O da telefon numarasının son iki hanesi 12 ile bitmesi ve bunun da hesabı kurtarma numarası eşleştiği delil gösterildi ve kısa süreli bir tutukluluk yaşadı. Yine 4 kişi Kadıköy eylemleri, 2 kişi Kabe fotoğrafı, 1 kişi de yine dayanışma hesabını yönetmekten tutuklandı. Şubat ayı da yine Boğaziçi gösterileri ve buna ilişkin olan gözaltı ve tutuklamalarla geçti. HDP hep gündemdi 2021 yılında. Her ay HDP ile ilgili işte Kobani davası, tezkereler ve diğer alanda hep bir gündem oluştu ve konuşuldu. Şubat ayında da biz Ömer Faruk Gergerli hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması haberiyle karşılaştık ve bunu konuştuk. Yine birkaç milletvekili hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik gerekçesiyle soruşturmalar başlatılmıştı. Şubat ayında
Özür dilerim Ümit'ciğim. Belki sonraki aylarda söyleyeceksin ama yani geçen yıl HDP hep gündemde oldu dedik. Bu arada Anayasa Mahkemesi'ne partinin kapatılması için bir dava açılmıştı. Önce evet. Bu iddianame geri çevrildi ama sonra yeniden tekrar
evet.
İddianame düzeltilerek herhalde evet. Dava açıldı. Onu da söylemiş olalım.
Yani her ay HDP farklı bir şekilde gündeme geldi ama muhakkak HDP her ay hukuk gündemindeydi. Gözaltılar, tutuklamalar, milletvekilleri, tezkereleri, Kobani davası, diğer yine Deniz Poyraz ve diğer alanlar.
Saldırılar ve ölümler.
Evet, saldırılar ve her ay muhakkak HDP ile ilgili bir hukuk gündemi vardı. Balyoz davasında son sanıkta beraat etti Şubat ayında. Böylece kimse kalmamış oldu. Soma davasında tutuklu hiç kimse kalmadı. Şubat'ı öyle bitirmiştik. Biraz işler acısı bir gündemdi. 12. Ceza Dairesi işte bu 5 kişilik heyetin 3'ü değiştikten sonra bozdu ve daha sonra Can Gürkan bilinçli taksirle ceza verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca sanıkların da infaz esasından yararlandırılmasına hükmedildi ve tutuklu hiç kimse bu önemli katliamda kalmamış oldu. Mart ayına geldiğimizde, Mart ayında bu sefer hani hep öyle başladık ya, sizin de söylediğiniz gibi böyle biz her ay hukuk gündemi çok yoğun diye başlıyorduk. Ha bir nefes alalım derken İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi hukuk gündemine oturdu Mart ayında. Ve bununla beraber de bu sefer sözleşmenin feshedilmesinin içeriğinin etkilerinin dışında usulen de yetki kimin, Cumhurbaşkanı bunu yapabilir mi tartışması başladı. Yine Mart ayında ilginç bir gündemde Özgür Gündem davasında çıktı. Özgür Gündem davasında Eren Keskin'e, İnan Kızılkaya'ya hapis cezaları geldi örgüt üyeliğinden 6-7-3 ay. Tabii biz bu gündemi bunu konuşurken Mart ayında mahkemenin gerekçeli kararını geçen bir ifade çok ilginçti. O da mahkeme gerekçeli kararında milli insan hakları ibaresini kullandı. Bununla beraber tabii ki yine de sadece bu yıla değil, zannedersem hukuk tarihine de insan haklarının milli olacağı meselesi de ayrı bir başlık olarak eklendi. Böylece 2021 Mart'ın hukuk tarihine de böyle bir katkısı oldu. Ankara katliamı davası da yine 2021 yılında devam etti. İlginç olan hakim mağdur yakınını salondan çıkması için ihtar etti. Mağdur yakını salondan çıkmayınca hakim salonu terk etti. Böyle ilginç olaylara da tanıklık ettik 2021 Mart ayında. 2021 Mart ayı tam bitirirken bu sefer acaba 90'lar tartışmasını, hani 90'lardaki pratiklerle yeniden mi karşılaşıyoruz tartışmasını başlatan olaylarla karşılaştık. Bu da helikopterden atıldığı Van'ın Çatalca ilçesinde iki kişinin helikopterden atıldığı, bir tanesinin öldüğü, bir tanesinin ağır yaralandığı ve bu kişilerin askerler tarafından atıldığı iddia edildi. Buna ilişkin 2021 yılı sonuna kadar herhangi bir soruşturma başlatılmadı. Daha sonra yansımadı. Hani bu iddialar doğru mu, değil mi? Fakat bunları haber yapan gazeteciler tutuklandı. Bir milletvekili bununla ilgili rapor yayınladı. Fakat yine buna rağmen bir soruşturma haberi gelmedi. Sadece İçişleri Bakanı gerekli soruşturmayı yapacağız gibi bir basın açıklaması oldu. Fakat 2021 Mart, Şubat ve Mart'ında olan, yani başlangıcında olan bu olaya 2021 sonuna geldiğimizde ne yazık ki bir ilerleme kaydedememiştik. Nisan ayı hukuk gündemine geldiğimizde yine hukuk yargı bağımsızlığı meselelerini tartıştık. Çünkü beraat kararı veren hakimler hakkında HSK soruşturması başlattığı haberini konuştuk Nisan ayında. Hatırlayacaksınız, Fahrettin Altun'un eşi Fatma Nur Altun hakaret davasında, ona hakaret edildiği iddia edilen davada sana beraat verilmişti. Tabii ki bu beraat veren hakim hakkında hemen soruşturma başlatıldı HSK tarafından. Yine bir HSK'nın soruşturmasına maruz kalan bir hakim de Devlet Bahçeli'yi mağdur sıfatıyla, bakın bu sadece mağdur sıfatıyla ifadeye çağırmak isteyen hakimdi. Tabii ki gitmedi Devlet Bahçeli ve tabii ki HSK bu hakim hakkında da soruşturma başlattı. Nisan ayında yine bolca tartıştığımız konulardan bir tanesi Gergerlioğlu'nun cezaevine girmesiydi. Cezaevine alınışı, evinden alınışı ciddi bir tartışma konusu oldu. İşte ayakkabılarını bile giymesine izin vermeden alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de uzun süre çıkmamıştı. Bu eylemi de gerekçe gösterilerek 5 yıla kadar hapis sistemiyle hakkında yeni bir iddia hazırlandı. Yine yargı bağımsızlığı ile ilgili Nisan ayında konuştuğumuz meselelerden bir tanesi, bu kadar olay olunca bir kısmını unutmuşuz gibi geliyor. Montreux bildirisi altına imza atan 103 emekli amiral hakkındaki soruşturma. Hatırlayacaksınız, bu soruşturmayla neden bu bildirinin altına imza atmışlardı? Tekke'ye giren sarıklı komutanlardı ve buna ilişkin bir metindi. Darbe tartışmaları bununla itibaren yeniden başladı. Emekli amiraller gözaltına alındı ve sonrasında da adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Tamam, buraya kadar hani alışmayalım ama alıştığımız bir şey diyelim. Fakat yani yargı bağımsızlığını tekrar konuştuğumuz konu ise bu olayla beraber bir Yargıtay üyesi A Haber'e çıkıp amirallerin açıklamasını kınadı. Hatta Yargıtay konuya ilişkin de kanaatini belirttiği ve kınadığı basın açıklaması metnini yayınladı. Pardon, bizde bu dava kimin önüne gidecek? Nasıl şimdiden hani reylerinizi açıklıyorsunuz tartışmaları başladı. Nisan ayında yani çokça bir mağduriyet yaratan bir olaydı. Biz bunu programlarımızda Diğer aylarda da konuştuk. Kod 29. Pandemi sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde işten çıkarma yasağı vardı. Fakat ne yazık ki bu yasak Kod 29 denen, yani ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri gibi bir kodla yine yüzlerce, binlerce işçi işinden çıkarıldı. Ama bundan sonra Kod 29'da çıkarıldıklarından dolayı da yani işçi hiçbir nesnel gerekçe olmadan, neden olmadan ahlaksızlıkla suçlandığı için diğer sonra iş bulmalarında da sorun oluşturdu. Biz bu meseleyi çokça 2021 yılında tartıştık. Bu o kadar çok gündeme geldi ki en son Aile ve Çalışma Bakanlığı bu genel 29 kodu yerine yeni kodlar belirlendiğini duyurdu. Danıştay'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsüne vize çıktı. Hatırlayacaksınız, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kıyafet yönetmeliğinin içerisinde başörtüsüne ilişkin izin veren bir düzenleme yapılmıştı. Buna ilişkin iptal davası açıldı. Halkın Kurtuluş Partisi zannedersem davayı açmıştı. Danıştay başörtüsü gündelik yaşamın bir parçası haline geldiği gerekçesiyle burada bu iptal istemini reddetti. Oy çokluğuyla alınmıştı. 5 üyenin 3 kişinin oyuyla alındı. 24 baroda seçim yapıldı Nisan ayında. 13 başkan değişti. Koronavirüs salgını sebebiyle olan genel kurullar ertelenmişti. Fakat Nisan ayında 24 baroda seçim yapılarak 13 başkan değişti. 300'ün altında avukat üyeye sahip olan barolardı bunlar. Bolca konuştuk. 128 milyar dolar nerede? Tabii hukuk güvenliği programında biz bunun bir başka boyutunda da 128 milyar dolar nerede sorusunu soranlar hakkında açılan davalar, soruşturmalar, erişim engelleme kararlarını konuştuk. İşte sizin de bahsettiğiniz gibi Nisan ayında anayasa HDP'nin kapatılma iddianamesini iade etmişti. Daha sonra eksiklikler olduğunu söyleyerek, ama oradaki o eksiklikler arasında şeyi vurgulamak gerekiyor. Daha sonra tamamlanarak gönderildi. O kadar alelacele bir iddianameydi ki Anayasa Mahkemesi iddianamede yer alan 687 kişinin kimlik bilgilerinin yer almadığını, ölen kişiler hakkında dahi siyasi yasak istendiğini ve aynı zamanda eylemler ile partinin bu eylemlerin oda haline geldiği arasında ilişki kurulamadığını belirterek iddianameyi iade etti. 10 yılın ardından sonra Metin Lokumcu davası başladı. 13 polis yargılanıyordu Asliye Ceza Mahkemesi'nde. Davanın avukatlarından Meriç Eyüboğlu'nun bir ifadesi vardı. 10 yıl oldu, dava zaman aşımına girecek. Hala belki dosya ağır cezaya gidiyor diyorsunuz. Bu davayı sağlıklı yürütemeyeceksiniz. En iyisi baştan yolumuzu ayıralım şeklinde beyanlarda bulunmasını da konuştuk ve tartıştık. Tam bitiyor derken, hani ya hafifleyelim derken, Yargıtay'ın çarşı davasındaki beraati bozma kararı geldi. Yargıtay Osman Kavala davası ile bu dava arasında irtibat bulunduğunu belirterek dosyaların birleştirip birleştirilmeyeceğine bakılmadan karar vermeye hukuka aykırı buldu. Daha sonraki süreçlerde de biz bu davayı 2021 sonuna kadar tartıştık. Zannedersem 2022 yılında da yine konuşmaya devam edeceğiz. 2021 yılında bolca hukukla ilgili mesaj veren hukukçularımızdan bir tanesi Anayasa Mahkemesi Zühtü Aslan'dı. Her bulduğu platformda bu mesajlarını dile getirmeye devam etti. Mahkemenin 59. kuruluş yıl dönümünde hukuk sistemimiz temel hak ve özgürlükleri güçlendirecek şekilde gözden geçirilmesi zorunludur dedi. Biz rahatladık, artık Mayıs'a geçebiliriz derken yeniden ay sonunda bağlandığımızda yine aynı cümleyle Mayıs ayına giriş yaptık. Bu ayın gündemi bir önceki aydan daha yoğun. Çünkü Mayıs'a geldiğimizde Kobani davası yine devam etti. Kobani davasında da bir rekor girişiminde bulundu. İddianame 3530 sayfaydı, 6 ciltten oluşuyordu. 300 de ek klasör vardı. Yani 3 günde 3530 sayfa ve 300 ek klasör Kobani davası heyeti tarafından incelendi. Çünkü iddia tutanakta, tensip tutanağında iddianame ve ek klasörler tüm detayları incelenmiştir diye 2021'de bir rekor denemesi yapıldı. Zannedersem 2022'de büyük bir ihtimal bu rekorun üstüne çıkacak yeni girişimler olacaktı. Tabii yine gündem dediğim için HSK üyeliği geldi hemen arkasında. 7 Haziran'da görev süresi dolacak 11 üyeden 7'sini ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi belirleyecekti. Bunun için 118 aday başvurdu. Hatırlayacaksınız 2017 anayasa değişikliğinde 7 üye Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 4 üye de doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi gerekiyordu. Fakat ilginç olan aday olanların neredeyse hepsi partili olmalarını, yani rozetlerini referans olarak gösterdiler. Yine yargı bağımsızlığını konuştuğumuz gündemlerden bir tanesiydi. Fakat usul komisyonun seçilecek üyenin 3 katını, yani 21 kişiyi belirlemesi, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oyla 7 kişiyi seçmesiydi. Fakat ne yazık ki ortak mutabakatta partiler HDP'yi dışında bırakarak komisyonda kontenjanı paylaştılar. 3-2-1-1 şeklinde kimin seçileceğini belirlediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki seçim sadece şekli bir seçim oldu. Böylece elveda ortak kararı hukuk dediğimiz yine gündemlerden bir tanesiydi. Alkol yasakları geldi. Bu alkol yasakları pandemi döneminde hatırlayacaksınız. Bununla beraber biz hukuk gündeminde şunu tartıştık. Bunların hepsi genelge olmadan yapılıyordu. Eski il hıfzı sıha kurulu kararlarıyla. Hatta öyle komik şeyler yaşandı ki belediyelerin bile bunun altında imzası vardı. Çanakkale ve Eskişehir Belediyesi. Ya biz bunun rutin işleme dönüştüğünü düşünüyorduk. Onun için de imza attık dediler. Daha sonra tepki olunca imzalarını geri çektiler. Bakanlıktan genelge gecikmeli de olsa daha sonra geldi. İmamoğlu ellerini arkaya attı diye soruşturma açıldı. Hatırlayacaksınız Fatih Sultan Mehmet'in türbesine giderken ellerini arkaya atmıştı. Bundan dolayı soruşturma açıldı. Yine bir hafta falan da bunu tartıştık. İnsan hakları eylem planı takvime açıklandı. İnsan hakları eylem planıyla 11 temel ilke altında 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyet belirlendi. Ve bakan sözcüsü yine anayasayı, yani bu eylem planının nihai hedefin anayasa olduğunu belirtti. Ama yine anayasa tartışmaları gündeme gelmedi. Sedat Peker videoları çokça konuşuldu. Sedat Peker videolarının çokça konuşulmasıyla beraber tabii ki yine soruşturmalar, erişim engelleri geldi. Bakana iddialar hakkında sorular soran Anadolu Ajansı muhabirinin iş hakkı feshedildi. Hemen muhabir hakkında terör araştırması amacıyla savcılığa ihbarlarda bulundu. Sedat Peker'e ait olan adreslere erişim engelleri konuldu. Tabii bu ayın gündeminde tartıştığımız şey yine böyle bir genel bir hukuk değerlendirmesiydi. Hukukun temel tartışma konularından birisi oldu. Çünkü hoş geldin genelge devleti başlığıyla bunu anlatmıştık. Çünkü çoğu fiiller genelgeyle yasaklanıyordu. Resmi gazetede bile yayınlanmıyordu. Yasağın arkasında ne bir kanun var, ne bir yönetmelik var, ne bir kararname var, ne bir cumhurbaşkanı kararı var. Bir fiil ancak kanunla yasaklanabilir. Yani bu temel hak özgürlükleri alanında. Hani şu deniyordu, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti eleştirirken bir hukuk devleti değil, bir kanun devleti deniyordu. Fakat darbe teşebbüsünden sonra artık kanun devleti de değil, kanun hükmündeki kararname devleti olduğu denerek eleştiriler yapılıyordu. Artık o günleri de arar olduk. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir kanun devleti veya kararname devletidir bile diyemiyoruz. Maalesef geriye diyecek tek şey kalıyor. Hoş geldin genelge devleti meselesini konuştuk. İkizdere eylemleri başladı Mayıs ayında ve aynı zamanda hemen başlar başlamaz da Rize Valiliği'nin maden projesine karşı eylemlerin yapıldığı İkizdere ilçesinde eylem ve basın açıklamaları yasaklama kararı geldi. Haziran ayına geçmeden önce isterseniz evet bir müzik arası verelim. Tipsiz Demokrasi Serdar Ateşer'in düzenlemesini yaptı. Yaşar Kemal'in zannedersem 67 ve 68'deki seçim tip adına yaptığı seçim konuşmasını mixini yapmıştı. Tabii çokça gönderme var. Belki 2022 yılına ilişkinde bir atıf olsun. İsterseniz onu dinleyelim şimdi.
95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programının 2021 yılı son bölümündeyiz ve bekleneceği gibi 2021 yılının hukuk olayları içinden Ümit Altaş arkadaşımız bir seçki yapıyor. Hangisi daha önemli veya hangisi diğerinden daha önemsiz ayrımı yapmak mümkün olmadığı halde bir seçki bu. Ümit'ten birinci bölümden sonra Haziran ayına geldik sanıyorum. 2020'nin evet, evet. Değil mi?
Evet.
Haziran ayından itibaren önemli seçkileri veyahut da önemli olayları anlatmaya devam edecek Ümit'im. Buyurun.
Haziran ayına geldiğimizde tabii yine çokça tartışılan İstanbul İki Nolu Barosu. Yani bu İki Nolu Barolar meselesi vardı. İstanbul'da İki Nolu Baro'nun açılışı vardı. Kurdeleler kesildi. Kurban kesildiğini bilmiyorum ama kurdele kesildiğini biliyorum. Cahit Özkan'ın tabii ki oradaki ifadeleri de 2021'in bence yine zirveye oynayan ifadelerinden de bugün Şükran Günü, böylesi bir yolculuğa emek veren ve katkıda bulunan pek çok kıymetli yol arkadaşımızı, büyüğümüzü saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Özellikle bir medeniyet tasavvuruyla böylesi bir kutlu yolculuğa imza atan, yol açan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'nın kıymetli ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Herhalde bu da hukuk tarihine artık geçti. Değerlendirmelerini bundan sonra herhalde ileriki yıllarda geçmişe baktığımızda daha sağlıklı yapacağız diye düşünüyorum. Denge meselesi, HSK seçimlerini konuşmuştuk önceki aylarda. Yine HSK'yı konuştuk Haziran ayında. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçtiği 7 üyeyle beraber Cumhurbaşkanı atadı 4 üyede resmen göreve başladı. Bununla beraber Cumhurbaşkanı en yakın isim olan Mehmet Akif Ekinci HSK Başkan Vekili olarak atandı. Fakat işin ilginci ki 2022 ve sonrasında çokça bunun emarelerini ve sonuçlarını göreceğimiz bir konuydu bu. Cumhurbaşkanı atadığı 4 üyenin tamamı da birinci dairede görevlendirildi. Bu ne demekti? Birinci daire hakim ve savcıların tüm atamasını, nakletmesini, yetki vermesini, kadro dağıtmasını, tüm yetkilerini elinde bulunduran daire. İşte bu birinci dairenin artık tüm üyeleri Cumhurbaşkanı atadığı 4 kişiden oluşuyordu. Bunu konuştuk Haziran ayında. Yine önemli bir konu ve önümüzdeki senelere sonuçları yansıyacak olan bir başlık ise Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın tüm yurttaşların kişisel verilerine ulaşma yetkisini onay vermesiydi. Karar yine 5 üyenin muhalefetiyle, oy çokluğuyla verilmişti. Tabii burada muhalif üyelerden Engin Yıldırım'ın gerekçesi önemli bir gerekçeydi, bunu çokça konuştuk. Aynen şunu söylemiştim, modern devlet bilgi açlığını giderirken iştahını kontrol etmeyi bilmelidir. Aksi takdirde obezite durumuyla karşı karşıya gelebilir. Yine Türkiye hukuk tarihine geçecek ifadelerden bir tanesiydi. Haziran ayına geldiğimizde Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı çıktı. Yine bir umut, acaba hani bu kadar açık bir usule aykırılık varken buradan bir red kararı gelir mi diye düşünürken red kararı geldi. Karar oy çokluğuyla alındı. Berkin Elvan davası Haziran ayında sonuçlandı. Mahkeme sanığın polisin çocuk olduğunu bilmediğini, bu nedenle de çocuğa yönelik işlenen suçlar sebebiyle düzenlenen ağırlaştırıcı sebeplerin uygulanamayacağını belirtti. Soma davasında karar çıktı Haziran ayında. Karar okunduğu sırada faciada yaşamı yitiren bir kişinin yakını da mahkeme başkanına ayakkabı fırlattı. Ancak mahkeme başkanı kararı okumayı sürdürdü. 2021 Temmuz'una geldiğimizde yine biraz hafifler mi artık daha az bir gündemi konuşur muyuz dediğimiz yerde Kandil'in baronları manşetiyle karşılaştık. Bu manşete ilişkin tartışmalar başladı. Üç kentte hatırlayacaksınız Ankara, Afyon, Karahisar, Konya gibi Kürt vatandaşlara yönelik ırkçı saldırılar olmuştu. 15 il barosu da bu saldırılara ilişkin etkin soruşturma istediklerine ilişkin ortak bir basın açıklamasını kamuoyuyla paylaşmışlardı. Yeni Şafak gazetesi manşetten 15 baro yönetimini Kandil'in baronları manşetiyle hedef aldı. Tabii arkasından da 48 baro yönetimi bu manşeti yayınladıkları ortak bildiriyle kınadı. İlginç bir davaydı. Gerçekten inanmakta ilk önce tereddüt ettik ama gerçekten kaymakam haberi olmadan gizli tanık yapıldığına dair bir davayla karşılaştık Haziran ayında. Kaymakam ifade için mahkemeye çağrıldığında kendisinin lütfu adıyla gizli tanık yapıldığını öğrendi. Bu da ilginç bir davaydı. Tahir Elçi duruşması vardı Haziran ayında. Üçüncü duruşmasıydı. Yine baroların müdahalelik talepleri reddedildi. Duruşma 12 Ocak 2022'ye ertelendi. Yine sonuçlarını bir sonraki yıllarda göreceğimiz, tekrar tekrar bolca tartışacağımız konulardan bir tanesi OHAL düzenlemelerinin uzatılmasıydı. Yani OHAL koşullarında seçime mi gidilmek isteniyor meselesini Haziran ayında konuştuk. Torba yasağı ile OHAL yetkileri 2024 Temmuz ayına kadar uzatıldı. Tabii AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Hatırlayacaksınız sadece hani hangi yetkilerdi bunlar? İşte valilerin kentin belli yerlerine 15 gün boyunca giriş ve çıkışı yasaklama herhangi mahkeme kararı olmadan. Ondan sonra toplantı gösteri yürüyüşlerini sınırlama, erken dağıtma gibi yetkileri. Yine gözaltı süreni hakim kararıyla 4'er günlük sürelerle uzatılarak toplamda 12 güne çıkarılabilmesi. Kamuda ihraç yetkileri. Bu yetkilerin uzatılma meselesi vardı Haziran ayında. Bir tabii ki Haziran'a geldiğimizde Melih Bulu'nun gitmesi. Ama gittikten sonra yerine atanan rektörün hemen ilk işi öğretim üyesi Can Candan'ı görevden alması. Ondan sonra da yine protestoların devam etmesi ve yine gözaltı ve tutuklamaların devam etmesi bu meseleleri sonrasında da yine bolca konuştuk. Dördüncü yargı paketi meselesi vardı Haziran ayında. Mecliste kabul edildi ve yasalaştı. Burada bu konuda tartışıldı. 28 Şubat davasında Yargıtay cezaları onadı. Hatırlayacaksınız 16. Ceza Dairesi 28 Şubat davasında aralarında Çetin Doğan'la Çevik Bir'in de bulunduğu 14 sanığa verilen mahkumiyet kararlarını onamıştı. Bu da Haziran ayındaki gündemlerden birisi. Temmuz ayındaki. Ağustos ayına geldiğimizde hukukta dini referanslar meselesini konuştuk. Çünkü hatırlayacaksınız Adalet Bakanlığı Boğaziçi öğrencileriyle ilgili başvuru için gönderdiği yazıda dini referansta bulunması bir eleştiri konusu oldu. Burada besmele ile duruşma açan hakimler ve savcılar olduğuna dair haberler yansıdı. Adalet Bakanlığı tartışma konusu olan ifadesi şuydu, eşcinsellik İslam dinine göre haramdır ifadesini kullanıyordu. Böyle bir dini referans verilmesi acaba yargıda durum nedir sorusunu tekrar sordurdu. Bununla beraber de başka kararları da konuştuk. Bir Fethullah cemaati davasında gerekçeli kararda hakim, bu örgüt gerekirse Allah'ı bile inkar ettiğini anlatırken parantez içerisinde haşa haşa yazması. Bu meseleler bizim Ağustos ayında konuştuğumuz meselelerdi. Hukuk gündemine de acaba hukuk alanında dinsel referanslar her geçen gün daha da önemli kazanıyor sorusunu sorulduğu bir aydı. Anayasa Mahkemesi önemli bir pilot karar verdi. TCK 220 ile 6 ile ilgili. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca örgüte üye olma suçundan da cezalandırılır düzenlemesiydi bu. Anayasa TCK 226'nın kanunilik şartı taşımadığına karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı. Tabii bu da önümüzdeki senelere yine etkisi olacak gündemlerden bir tanesiydi. Konya'da katliam haberi vardı Ağustos ayında. Hatırlayın yine Konya'nın da içinde bunu üç kentte Kürt vatandaşlarına saldırılar yapılmıştı. Barolarda buna ilişkin tepkilerde bulunmuştu. Ne yazık ki Konya'da da katliam yaşandı. Yine yangınlar vardı. Help Turkey şeklinde çağrılar, sosyal medyada çağrıları konuştuk. Tabii bunlara ilişkin başlatılan yine soruşturmalar oldu. Bakanların istifa ettiği bir seneydi ama bizim konuştuğumuz konulardan bir tanesi artık istifanın olmadığı bir sistem olduğunu. Çünkü resmi gazetede bu tür görev değişiklikleri af talebi kabul edildi olarak yazılıyordu. Bu da 2021'de özellikle bu müessesi tartıştığımız konulardan bir tanesi oldu. Devlet Denetleme Kurulu'nun sivil toplum örgütleri üzerindeki denetim yetkilerinin artırıldığı bir düzenleme yapıldı ve resmi gazetede yayınlandı. Bu başlığı da Ağustos ayında konuştuk ve tartıştık. Eylül ayına geldiğimizde tam Ağustos ayındaki bu dini referanslar, bunun yargıdaki ağırlığı ve hangi boyutta olduğu tartışmaları devam ederken 2021 ve 22 adli yıl açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okuduğu duayla açtı. Bu da yine aynı tartışmaları beraberinde getirdi. Yine Zühtü Aslan bulduğu bir platformda anayasa kararlarının uygulanmaması ile ilgili olarak da yani anayasaya aykırılık kararlarının uygulanmamasının anayasanın kasten ihlali olduğunu belirtti. Dediğim gibi Zühtü Aslan 2021 yılında bulunduğu bütün alanlarda, toplantılarda fırsat buldukça mesajlar verdi. Barınamıyoruz eylemleri başladığı ayında. Tabii bununla beraber de yine gözaltılar, soruşturmalar geldi hemen arkasından. Validebağ korusunda nöbet başladı. Bu nöbetin yine başlamasıyla beraber bu meseleyi de tekrar Eylül ayında konuştuk. Demirtaş ve Kavala meselesi Bakanlar Komitesi'nde gündeme geldi. Yine bu mesele her seferinde gündeme geldi ama hala Demirtaş ve Kavala tutuklu. Bu meseleyi de 2021 yılında çokça konuştuk ve tartıştık. CHD üyesi avukatların tutuklu yargılandığı davanın duruşması vardı. Bu duruşmada özellikle Ebru Tintin'in savunmasında şahsiyet diye bir dizi gördüm. Adalet şahsi bir mesele değil, şahsiyet meselesidir ifadesi de 2021 yılına damga vuran sözler arasındaydı. Musa Anter ödülleri verildi ve Şen Yaşar ailesine gitti. Biz Şen Yaşar ailesini 2021 yılında çokça konuştuk. Emine Şen Yaşar Urfa Adliyesi önünde başlattığı adalet nöbeti defalarca oğluyla beraber gözaltına alınması ama hala soruşturmalara ilişkin net bir haber alınamaması, faili olduğuna inandığı kişilere ilişkin işlemler yapılmaması 2021 yılında çokça konuştuğumuz meselelerden birisiydi. 2021 Ekim'e geldiğimizde Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi önemli bir başlıktı. Onun dışında da tabii ki tam bununla ilgili konuşurken HSK üyesi Ahmet Kocabey'in istifası geldi. Hukuk mu, guguk mu, hukuk devleti gibi böyle başlıklarla tartışmalar yapıldı. Çünkü Devlet Bahçeli Hamit Kocabey'in makamına çağırıp istifasını istemişti. Hamit Kocabey de genel başkanımız ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım açıklamasını yapıyordu. Tabii biz bu konuyu konuşurken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni HSK üyelerinin parti rozeti ve parti geçmişlerini referans göstermesi meselesini de tekrar dinleyicilerimize hatırlatmıştık. AİHM neredeyse rejimin temeli olan tüm ceza kanunu maddeleri ilişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi aykırı karar verildi. Bu önemli bir meseleydi çünkü örgüt üyeliğinden TCK 314'ten, örgüte yardımdan TCK 227'den, örgüt adına suç işlemekten, milleti devleti aşağılamaktan, Cumhurbaşkanı'na hakaretten şöyle kararıyla neredeyse her konuya ilişkin bir ihlal kararı çıktı. Tabii bu da ceza kanununun neredeyse temeli olan alanlarda bir hak ihlali ve sorun olduğuna dair de konuştuğumuz bir başlık. Yine Bakan Soylu'dan ilginç tavsiyeler geldi. Bu ilginç tavsiyelerden bir tanesi hatırlayacaksınız. Metruk binaların yıkım için muhtarlarla yaptığı bir konuşmadaydı. Siz yıkın, hukuk arkadan gelir diye. Tabii daha sonra da yine Ocak ayında onlarla beraber açmıştık Adalet Bakanlığı Gül'le tartışmaları. Adalet Bakanı Gül de hemen sonrasında hukuk arkadan gelmez, hukuk temeldir, hukuk devletidir diye açıklamalarda bulundu. Kobani davası yine devam etti. Dilek Doğan davası hatırlayacaksınız 2015'te ev baskını sırasında galoş giyindirmesi üzerine öldürmüştü. 6 yıl 3 ay sonlandırıldı. 6 3 ay hapis cezasına çarptırıldı sanık polis. Taksirle insan öldürme suçundan. Şimdi Yargıtay cezayı onarsa sanık polis cezaevinde 45 gün kalacak haberleri yansıdı. Bu konuyu da yine konuştuğumuz davalardan bir tanesiydi. Kasım ayına geldiğimizde cumartesi annelerinin davası vardı. Üçüncü duruşmasıydı. Yine tartışmalarla devam etti. Küçücük bir salonda 2,5 saat bekletilip ondan sonra tüm taleplerinin reddedildiği bir duruşmaya tanıklık ettik. Kasım ayında yine Kobani davası vardı. Kobani davası yine devam etti. 2022'de de zannedersem aynı şekilde yine izlemeye devam edeceğiz. Daha sonrasında başka davalarda Pamukova davası gibi hatırlayacaksınız. Yargıtay ile yerel mahkeme arasında 7 kez gidip gelen ve sonunda zaman aşımından düşen dosya için AYM'nin kararı vardı. Davanın sürüncemede bırakıldığını vurgulayarak ihlal kararı verdi. Tabii kısım sonuna geldiğimizde Danıştay'dan da İstanbul Sözleşmesi'ne red kararı geldi. İdari Dava Daireler Kurulu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasına ilişkin itirazları reddetti ve kararı anayasaya uygun buldu. Danıştay yine 10. dairesi polisin müdahale
2,5 dakikamız kaldı.
Tabii hemen şeyle toparlayayım. Danıştay 10. dairesi polisin müdahale ettiği sokak eylemlerinde görüntü alınmasını yasaklayan genelgenin yürütmesini durdurdu. Ve bu şekilde tamamlarken tam rahat gireceğiz derken Aralık ayında da Barolar Birliği seçimleri yapıldı. Daha uzaya gidecektik ama Metin Feyzoğlu görev süresi seçilemedi. Yeni başkan Erin Sağlam.
Üstelik bütün avukatlık yasasında Metin Feyzoğlu'nun görevde kalabilmesini sağlayacak delege değişiklikleri, ikinci baro düzenlemeleri ve her türlü siyasi çaba destek olmasına rağmen Metin Feyzoğlu Türkiye Barolar Birliği görevini seçim sonucunda bırakmak zorunda kaldı. Yeni başkan eski Ankara barosu başkanlarından bir arkadaşımız, meslektaşımız ve şunu da ifade edelim ki hakikaten İstanbul'da başlayan adalet nöbetlerine katılan bir başkandı. Yine başkan vekil de Bursa eski barosu başkanlarındandı. Yeni Barolar Birliği savunma örgütü olarak bir anlamda adaletin nöbetini tutmak için seferber olmuş meslektaşlarımızla ağırlık kazandı. Sanıyorum önümüzdeki yıllarda bu nöbeti Barolar Birliği'nde sürdüreceklerdir diye bir ilave yapmış olayım.
Yani şey sadece söyleyeyim, onunla beraber bitirin çünkü süremiz de doldu. Yani Aralık ayına giderken kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik tweet atmak diye yeni bir suç tipi oluşturuldu. Aysel Tuğluk ve cezaevinde hasta olan tutuklu ve hükümlüler bir an önce hani serbest bırakılsın üzerine yine hukuk gündemi tartışıldı. Kavala'nın tutukluğuna devam kararı verildi ve JITEM Cizre davası resmen kapatıldı. Çok zordu bir seneyi toparlamak. Belki diğer programlar yine eksik kalanları şey yapıyor. Çünkü bolca hukuk konuştuk. Zannedersem 2022'ye ilişkin top sizde bundan sonra Bahri Bey. Ben ancak evet. Bu kadar.
2022'ye ilişkin doğrusu somut ve sıcak bir temennide bulunmak istiyorum. Özgürlüğünden yoksun kalan, yoksun olan insanlarla ilgili adaletli bir karar süreci, adaletli bir 2022 umut ediyoruz, etmeliyiz. Ve yargıda da, hukukta da, yasalarda da demokratik bir atmosferin doğmasında da 2022 için hukuk güvenliği bakımından hukuk güvenliği programı olarak güzel şeyler bekleyelim, umut edelim diyoruz. Umut etmenin güzel olduğunu ve önemli olduğunu ifade ediyoruz. O zaman artık gelecek hukuk güvenliği programında demeyelim, gelecek yılki hukuk güvenliği programında buluşmak üzere tüm dinleyicilerimize yeni yıllar dileyelim. Siz de herhalde.
Evet, iyi yıllar. Yani şey açısından söylüyorum, daha az hukuk konuştuğumuz, bolca özgürlük ve diğer alanları konuşabildiğimiz mümkün olduğu kadar da adalet ve eşitliğin bolca olduğu bir yıl olsun. Mahkeme ve adliye koridorlarını daha az konuştuğumuz bir yıl olur umarım.
Evet, Ruby arkadaşımıza, programı hazırlayan Ruby arkadaşımıza ve Açık Radyo'daki tüm çalışan arkadaşlarımıza, tüm izleyicilere iyi bir yıl, iyi bir yeni yıl dileklerimizle hoşça kalın.
Hukuk güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.